Ayrım 57. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 387. Yakup Cemil Vakası. Defter 9 devam. 21 Ağustos 1916 Pazartesi. Bugün İslam Tedris Cemiyeti'ne gittim. Nur-u Osmaniye, Hümayun mahfilinde toplandık. Toplantıdan sonra Merkez-i Umumi'ye uğradım. Katibi Umumi Mithat Bey'le görüştüm. Yeni vakadan haberdar olup olmadığımı sordu. Hayrola, nedir, bir şey işitmedim dedim. Şöylece izahata başladı. İsmet Bey, Talat Bey ile Halil Bey'i ve beni bugün yemeğe davet etmişti. Döneceğimiz zaman Enver Paşa telefonla Talat Bey'i davet etti ve hemen gel dedi. Biz Romanya harp ilan etti zanneyledik. Kalktık. Beni Arnavutköy'ünde bıraktılar. Talat Bey ile Halil Bey Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısına gittiler. Bir müddet sonra otomobil geldi, beni istediklerini haber verdi. Ben de gittim. Meğer harp ilanı değilmiş. Sapancalı Hakkı Enver Paşa'ya gelmiş, Yakup Cemil'in kendisine bir suikastı olduğunu ve hükümeti devirmek için teşebbüste bulunduğunu haber vermiş. Yakup Cemil bu iş için Meseret Oteli'nde 3 oda tutmuş. Burada tertibata başlamış, bomba tedarik etmiş, tertip ettiği adamlarına silah dağıtmış. Baba Ali kumandanını, Hasan Hoca diyorlar, Meseret Oteli'ne çağırmış. Bir Baba Ali nümayişi yapıp hükümeti devirmek istediklerini ona da söylemiş. Hatta Talat Bey'in güya haberi olduğundan bahseylemiş. O da vallahi babam olsa o yolda gelenlere karşı derhal ateş ederim demiş. Neyse, o sözleri geçiştirmiş. Sonra bizim Merkez-i Umumi azasından Kemal Bey'e gitmiş. Ona da İngilizlerle ayrı bir sulh akt etmenin uygun olacağını söylemiş. O da Merkez-i Umumi'ye söyle demiş. İşte bu hallere binaen Yakup Cemil tutuklandı. Dünkü gün tutuklandı. Adamları da toplanıyor dedi. Ben buna pek üzüldüm. Zira İttihat ve Terakki efradı arasında ilk defa olarak böyle bir vaka oluyor. Büyük Fransız inkılabını yapanların hali gözümün önüne geldi. Acaba biz de birbirimizi mi mahvedip bitireceğiz diye dehşete düştüm. Herhalde hayra alamet değildir dedim. Mithat Bey de evet öyledir dedi. Bununla işin bitmiş olmasını ve faillerin cezalandırılmasının tertibiyle son bulmasını birlikte temenni eyledik. Yakup Cemil Bey'in böyle bir teşebbüste bulunması cidden memleket için büyük bir felakettir. Evvela asker olan bu zatın böyle harp zamanında siyasete karışması, ikincisi ayrı sulhtan bahsetmesine nazaran işte bir ecnebi parmağı bulunması ihtimali, üçüncüsü Enver Paşa'ya suikastın adeta orduyu tehlikeye sevk edeceği pek açık ve zahirken, şu zamanda bu hale teşebbüsü doğrusu milli şeref ve haysiyetle bağdaştırılamaz. Cenab-ı Hak memleketimizi, milletimizi muhafaza buyursun ve böyle bıçakla, tüfekle hükümeti düşürmek isteyenlere Allah izan versin. Tahkikatın neticesini bekleyelim. İnşallah ehemmiyetli bir şey değildir. 30 Ağustos 1916 Çarşamba. Bugün sabahleyin ilk trenle İstanbul'a gittim. Saat 8'de vasati Talat Bey'in hanesine vardım. Hal ve hatır sualinden sonra Yakup Cemil işini sordum ve bunun arkası gelir diye merak etmekte olduğumu söyledim. Talat Bey, hayır, o kadar ehemmiyet yoktur. Zaten bizim kabahatimiz arkadaşlarımızı paraya alıştırmaktı. Birçokları zengin oldu, bundan kaynaklanıyor dedi ve ilave etti. Sapancalı Hakkı 75 bin lira kazanmış edepsiz bir adamdır. Onu da tutuklamışlar. Fakat iştiraki anlaşılamamış, tahliye etmişler. Bakalım, tahkikat devam ediyor. O kadar ehemmiyetli değildir dedi. Talat Bey her hususta lüzumundan fazla iyimser olduğundan mutlaka dikkate almaya değer bir madde olduğunu söyledim. Talat Bey tabii alınacaktır. Sapancalı Yakup Cemil'in bizim tarafımızdan sevk edildiğini söylüyorlarmış. Ama ehemmiyeti yoktur dedi. Ben bu sözlerin seninle Enver Paşa arasında bir güvensizlik doğuracağından korkuyorum dedim. Talat Bey, hayır Enver Paşa bana karşı güvenmemezlik etmez, o beni bilir dedi. Talat Bey'in bu sözlerinden bir dereceye kadar teselli oldum. Fakat ne yalan söyleyeyim tamamıyla emin olamıyorum. Çünkü Enver Paşa gayet saf bir zattır. Her şeye çabuk inanır. Mesela Talat Bey'in böyle memleketin tehlikeli bir devresinde Harbiye Nazırı'nı düşürmenin uygun olamayacağını, takdir edeceğini idrak edemez. Kendisinin lüzumsuz masraflarını terk etmesi için Talat Bey'in nasihatını korkarım yanlış telakki eder. Bir takım bozguncuların telkinleri de buna eklenirse belki de Talat Bey'den şüphe eder. İşte o vakit benim itikadımca memleketin Allah korusun mahvolduğu gündür. Talat Bey derin bakış açısı sahibi, zeki, varlığı ender bulunur bir adamdır. Memlekete cidden hizmet edebilir. Enver Paşa da saf yüreklidir. O da Talat Bey gibi vatanını sever, memlekete lazım bir adamdır. Fakat Talat Bey'in birçok kusuru olduğu gibi, mesela valiler arasında birçok ahlaksız adamlar vardır. Mutasarrıflarda daha ziyadedir. Bu gibi rezilleri Talat Bey temizleyip atamıyor. Bununla beraber Talat Bey'i yiyicilikle suçlamak kimsenin hatırından geçemez. Lakin Enver Paşa'nın pederi Ahmet Bey'in yiyiciliği meşhurdur. Eniştesi Nazım Bey de iyi bir adam değildir. Bu iki zatın suistimalleri, Enver Paşa'nın da israf ve sarfiyatı, o saf yürekli ve eskiden beri pek kanaatkar olmak üzere tanıdığımız paşayı adeta kamuoyunun gözünde düşürüyor. Enver Paşa'yı bu hususta ikaz etmelerini fırsat el verdikçe Talat Bey'den ben de rica ederdim. İşte o husustaki ihtarları paşayı bu vaka üzerine şüpheye düşürürse diye korkarım. Her ikisi memleket için lazımdır. Bilhassa harbi idare eden bu iki zattır. Zaten muharebe zamanında heyeti vükelanın düşüşü memleketin menfaatlerine aykırıdır. Hususiyle bu iki zatı düşürmek, bu zamanda ordu ve memleketi altüst etmek demektir. Yakup Cemil nasıl olup da bunu idrak edemiyor? Vaka idrak edecek beyni de yoktur. Enver Paşa'nın hayat tarzı dahi bu işe sebep olabilir. Paşayı gördüğümde hayat tarzındaki ahvali biraz düzeltmesi ve değiştirmesi hususunda ikaz etmeyi hukukumuz icabından addederim. Kabine değişiklikleri. Sadrazam Sait Halim Paşa'nın istifası. Defter 14. 31 Ocak 1 Şubat 1917, Çarşamba akşamı Perşembe gecesi. Sait Halim Paşa Hazretlerinin istifa ettiği Katibi Umumi Mithat Bey tarafından Meclis-i Umumi'ye bildirildi. Meclis önce Nur-u Osmaniye'de kulüpte Arifi Paşa konağı toplanmıştı. İstifa sebebi kabine erkanı arasında birlik beraberlik eksikliğiydi ve müzakere gece vasati saat 12'ye kadar devam etti. Kararın hülasası. Sadrazam istifada haklıdır. Kabulü zaruridir. Mithat Bey yarın kendisini görsün, meclis heyetinin hep birlikte üzüldüğünü tebliğ etsin ve vazgeçmesi mümkün olamadığı takdirde cumartesine kadar istifayı ertelesin ve kimseye istifa ettiğini söylemesin. Bu kararı müteakip meclise son verildi. Bu müzakerede hazır bulunanlar, Sadrazam Paşa zaten gelmeyeceğini söylemiş, biraderi Nafa Nazırı Abbas Halim Paşa da gelmedi. Talat Bey meclise başkanlık etti. Vekillerden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Hariciye Nazırı Halil Bey, Ziraat ve Ticaret Nazırı Ahmet Nesimi Bey, Marif Nazırı Şükrü Bey, Meclis-i Umumi Azalığına seçilen 5 zattan Cahit Bey, Atıf Bey ve ben. Merkezi Umumi Azasından Doktor Nazım ve Bahaettin Şakir Beylerden başka hepsi mevcuttu. Yukarıda beyan olunan karar, eski sadrazam hakkında olan kısmıdır. Yeni sadrazamın kim olacağına dair ceryan eden müzakere neticesinde de Talat Bey'in sadrazam olmasına karar verildi. Müzakere esnasında arkadaşların söylediği sözlerden benim meşihata tekrar gelmeme aralarında evvelce karar vermiş olduklarını anladım. Yolda otomobil içinde Halil Bey'e bu hissimi söyledim ve ilaveten dedim ki, Talat Bey'in teşkil edeceği kabineye memnuniyetle dahil olmak isterim. Ancak ben meşihatta ne yapacağım evvela burası karara bağlanmalıdır. Dipnot: eski yazı söylemedim yazılmış, mana tutmuyor söyledim olacak. Merkez-i Umumi arkadaşlarından Ziya ve Kemal Beyler, gerek meşihatın ve gerek evkafın teşkilatıyla meşgul oluyorlar. Onlar bu haldeyken ben meşihata ve evkafa geleceğim, birkaç gün sonra evvelce uğradığım müşkülata tekrar uğrayacağım, yine aramızda mücadele başlayacak, bu da ne benim ne de kabine için doğru olacaktır. Onun için Zat-ı Âliniz Talat Bey'e söyleyiniz, benim için bir karar verirse, ilk önce benimle müzakere etsin, rica ederim beni emri vaki karşısında bulundurmasın. Halil tasvip etti. Talat Bey ile Halil Bey'in evinde müzakere. 4 Şubat 1917 Pazar. Sabahleyin Talat Bey'den bir telgraf aldım. Vasati sabah saat 10'da Halil Bey'in Nişantaşı'ndaki hanesinde mülakat talep buyuruyordu. Saat 11'de ulaştım. Halil Bey, Talat Bey'in saraya gittiğini ve şimdi geleceğini söyledi. Bir müddet sonra Talat Bey geldi. Gerek sadaretine ve gerek vezaretine padişah iradesi çıktığını söyledi. Oturdu. Müzakereye başladık. Halil Bey'e söylediğim sözleri Halil Bey tekrar etti. Ben de tasdik ettim. Onun üzerine bu husus için arkadaşlarla görüştüklerini ve bir de program yazdıklarını söyleyip Halil Bey cebinden çıkardığı evrakı okumaya başladı. Meşihata ait olan kısımların bence en mühimi medreseler meselesiydi. Merkez-i Umumi'deki arkadaşlar bundan böyle medreselerden yalnız dini memurlar çıkmak ve başka suretle tahsil gayesi gözetilmemek lazım geldiğini kat'i bir surette beyan etmişler ve medrese programlarının buna göre tanzim edileceğini, yeni fenlere ehemmiyet verilmeyeceğini ve benim evvelce tasavvur eylediğim gibi medreselerin birer darülfünun halini alarak 5-10 sene sonra bu memlekette genel idarenin ve tedrisatın tümüyle sarıklı zümresine geçmesine razı olmayacaklarını söylemişler. Vakıflara gelince, vakıflar iki kısımdır. 1- Sahih vakıflar, 2- Gayri sahih vakıflar. Dipnot: sahih vakıflar, her çeşit madde varlıklarının mülkiyeti, vakfın hükmü şahsiyetine ait olan vakıflardır. Bu tür vakıflarda vakfedilen menkul ve gayrimenkuller vakfın mal varlığını oluşturur. Gayri sahih vakıflar, devlet başkanı veya onun izniyle devlet arazisi üzerinde meydana getirilen vakıflardır. Miri, devlete ait, araziden olan bir yerin, aşar veya rüsumu gibi yararlanma hakkı vakfedilirse, buna da sahih olmayan vakıf, gayri sahih vakıf ismi verilir. Burada arazinin rakabesi, kuru mülkiyeti devlete aittir. Buna vakıf denmesinin nedeni devamlı bir tahsis olmasından ileri gelmektedir. Gayri sahih vakıflar tümüyle maliye nezaretine iade olunacak, sahih vakıflar da mütevellisi bulunanlara teslim olunacak, Mütevellisi yoksa kaymakamın mütevelli tayiniyle onlara verilecektir. İşte bana vuku bulan tekliflerin hülasası ve en canlı noktaları bunlardır. Cevaben dedim ki, evvela ben Şeyhülislam olunca medreselerden yalnız imam, müezzin, hatip, kayyum ve gassal ki dini memurlardan maksadın bunlar olduğunu anlıyorum. Yetiştirip memlekete lazım olan şer'i ilim ve çeşitli fen sahiplerini yetiştirmemeyi yapamam. Fakih, müfessir ve muhaddis gibi ihtisas sahiplerini yetiştirmeyi ve her sene lüzumu kadar müderris çıkmasını, evvelce meşihattayken tanzim ve neşrettiğim program ve nizamnameyi tasavvur etmiş ve o surette çalışmıştım. O halin hala memleketin menfaatlerine uygun olduğu kanaatindeyim. İlimden hiçbir zarar gelmez. Her türlü zarar cehaletten kaynaklanır. Bir de görüyorum ki medreseler ıslah edilirse, güya marif nezaretinin mektepleri geride kalır, medrese mezunları üstünlük sağlar diye korkuyorlar. Bunda korkacak hiçbir şey göremiyorum. Hem de mekteplerin seviyesini yükseltmeye çalışacak yerde, medreselerinkini düşürmeye uğraşmak doğru değildir. Vakıflara gelince dedikleri taksim evkaf nezaretini lav demektir. Her ikisini de kabulde mazurum. Kendileri dediler ki, şimdi git sonra görüşürsünüz, kendilerini ikna edersin. Cevap verdim. Hayır, evvela mücadeleyi tekrar etmek istemem. İkincisi Ziya Bey'in iyi niyetinden emin değilim. Ziya Bey bu memleketin ilerleyememesine sebebin din olduğu itikadını taşıyor. İşte bu esasa göre hareket ediyor. Dinin hizmetkarları olan iki idareyi esasından yıkmak istiyor. Bunu alenen söylemiyor fakat bence muhakkaktır. Ben bu dairelerin ıslahına çalıştıkça bin türlü müşkülata maruz kalacağıma şüphe etmeyiniz. Benimse bu daireleri yıkmak elimden gelmez. Talat Bey dedi ki, ben de Müslümanım, bu memlekette dinsizliğin yerleşmesine müsaade edemem. Meclis-i Umumi'de müdafaa edersiniz, diğer arkadaşlar da vardır. Ekseriyetle verilen kararı kabul ederiz. Dedim ki, Merkez-i Umumi'de bulunan arkadaşların gerek ilmi ve gerek tecrübeleri malumunuzdur. Ziya Bey gibi intihara teşebbüs etmiş, alnına kurşun sıkmış, tımarhaneye girmiş çıkmış, dimağı fakir olmuş bir arkadaşımız bugün hepsine muhakemelerini kabul ettiriyor. Hangisinin fikrinin isabetine ve görüşünün selametine güveneceğim? Ve bir de bu meseleler ihtisas meselesidir, meclis-i umumide hallolunamaz. İtimat ettikleri zata meşihatı ve evkafı verdirip artık işine karışmamalıdır. Kongrede tasdik aşamasına gelmiş bir program vardır. O dairede o zatta çalışmalıdır. Defter 15. 9 Mayıs 1917 Çarşamba. Öğleden sonra vasati saat 1.30'da Beşiktaş Sarayı Hümayunu'nda padişahın huzuruna kabul buyuruldum. Bundan tahminen 20 gün önce kabulüm esnasında mazhar olduğum halifenin iltifatı tekerrür etti. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi hoca adamdır. Fakat iş başkadır. Evkaf meselelerini idare edemez. İnşallah meşihat ile evkaf birleşir, yine sen idare ve ikmal edersin buyurdu. İsyan halinde bulunan eski Mekke emiri Şerif Hüseyin'in yola getirilmesi için kendisine Suriye'de bulunan Bahriye Nazırı Cemal Paşa vasıtasıyla fakat gayri resmi ve münasip bir surette yardım teklif edilmesini Sadrazam Talat Paşa'ya söylediğini, onun da uygun gördüğünü beyan buyurduktan sonra fikrimi arz etmemi emretti. Şerif Hüseyin'in İngilizlerden aldığı maddi ve askeri yardıma nazaran yardım talep eylemesi, pek de ümit edilmemekle beraber bu suretle yola getirilmesi mümkün olursa pek iyi olur dedim. Şimdiki sadrazama müteveccih ve selefi Said Halim Paşa'ya gayri müteveccih göründü. Hayri. 12 Aralık 1917 Çarşamba. Bugün sabahleyin her zamanki gibi gazeteleri okumaktaydım. Cemil Bey'in geldiğini söylediler. Selamlığa çıktım. Berlin'den gelmiş. Afaki sohbetten sonra Berlin'de dinler tarihi muallimi Monsieur Carnac ile görüştüğünü ve kendisinin pek muktedir ve meşhur muallimlerden olup Marif Nazırı Şükrü Bey'in daha geçenlerde Avrupa seyahatinde kendisiyle görüşmüş ve nihayet kendisine Şükrü Bey'in "Hepsi iyi ama başımızda bulunan bu din belasını nasıl atacağız?" dediğini Monsieur Carnac bana müteessirane bir suretle hikaye ettikten sonra "Şükrü Bey'e söylediğim gibi sana da söylüyorum, aman dinle uğraşmayınız." dediğini Cemil Bey hikaye eylemiştir. Bu Cemil Bey, nazırlığım zamanında evkaf mektupçuluğunda bulunan ve bugün Kudüs-i Şerif evkaf müdürü olup Selahaddin Eyyubi Medresesi'nin dahi müdürü olmak hasebiyle medreseye bir takım ders alet ve edevatı satın almak için Berlin'e gidip bir hafta evvel dönen Halepli Cemil Bey'dir. 14 Eylül 1918 Cumartesi. Bugün Topkapı Sarayı Hümayunu'nda misafir bulunan Trablusgarp ve Bingazi Sultan Naibi Şeyh Es-Sunusi Seyit Ahmet Eş-Şerif Hazretlerini ziyaret ettim. Tahminen 50 yaşlarında uzun boylu, salih yüzlü bir zattır. Mülakatımız sırf hususi oldu, nakle değer değildir. Oradan Yenikapı Mevlevihanesi'nde misafir bulunan Veled Çelebi Hazretlerine iade-i ziyaret ettim. Çelebi Efendi İstanbul sıtmasından mustaripti. 15 Eylül 1918 Pazar. Bugün Erenköy'ündeki kiracı olarak ikamet ettiğim Saadettin Paşa Köşkü'ne kurtarılmış vilayetler, Erzurum, Van, Bitlis, Umumi müfettişliğine tayin olunan Tahsin Bey ile eski Beyrut valisi Azmi Bey ve eski Halep valisi Bedri Bey geldiler. Bir saat kadar oturup gittiler. 19 Eylül 1918. Şeyh Sunusi Hazretleri bugün vasati saat 5'e 20 kala Erenköy'ündeki haneme geldi, iadeyi ziyaret etti. İzzet Paşa Hazretleri 10 Ekim 1918 Perşembe günü akşam yani Cuma gecesi hanemi teşrif etti. Sabit ve Halet Beyler mevcuttu, kabinesine dahil olmamı teklif etti. Heyet-i Vükela 14 Ekim 1918 Pazartesi günü teşekkül etti ve işe başladı. Ben adliye nazırlığını kabul ettim. 6 Kasım 1918 Çarşamba günü İstifanamemi Sadrazam Paşa'ya takdim ettim. İstifaname sebebi de mahremdir. İzzet Paşa yataktaydı. Bundan müteessir oldu, gözleri doldu. "Henüz kabul etmiyorum, okumak için alıyorum," dedi. Ben ısrar ettim ve "Memleket menfaatlerine uygun olan benim istifamdır," dedim. Nihayet paşa "Adliyeye kim münasiptir?" dedi. Ben "Hüseyin Hilmi Paşa'yı getirebilirseniz şu sırada pek uygun olur," dedim. Paşa yüzünü buruşturup "Damat Arif Hikmet Paşa nasıldır?" dedi. Ben "Uygun olur, eğer o da kabul etmezse ya Temyiz Mahkemesi Reisi Osman Bey veya Baş Müddi Umumi Memduh Bey olabilir," dedim. Veda ettim. Diğer vekiller Sadaret Konağı salonundaydılar. Onlarla da vedalaştıktan sonra Erenköy'ündeki haneme geldim. Ertesi günü Perşembeydi, İstanbul'a inmedim. Komşu Doktor Mustafa Paşa'nın oğlu Muammer Bey'in nikah akdi vardı. Koz yatağında kayınpederinin köşkündeydi. Oraya gittim. Sonra döndüm. Gece telefonla yarın öğleden sonra vasati 2'de Sadaret Konağı'nda Meclis-i Vükela toplanacağından gelmemi söylediler. 57. ayrımın sonu, sayfa 396.